Ayrım 3.
Bir sanayi mektebini bitirdikten sonra dericilik tahsil etmek üzere nedense İtalya'ya gönderilmiş, fakat orada ancak biraz lisan, bir de mühim adam tavırları almayı öğrenmişti. Bununla beraber hayatta muvaffak olmak için mühim meziyetleri vardı. Bir kere kendisini büyük bir itimatla pek yüksek makamlara layık görüyor ve bilip bilmediği her vadede olur olmaz fikirler yürütmek, İstisnasız herkesi istifaf etmek suretiyle etrafındakileri kıymetine inandırıyordu. Ev halkındaki bu istifaf illetinin onlara pek hayran oldukları bu enişteden geçtiğini zannediyorum. Sonra üstüne başına çok dikkat ediyor, her gün tıraş oluyor, yıpranmış pantolonlarını kendi nezareti altında sıkı sıkı ütületiyor, ayakkabının en şıkını, çorabın en fantazisini bulmak için bir cumartesi gününü dükkan dükkan gezmeye hasredebiliyordu. Hatta sonraları öğrendiğime göre aldığı maaş kendisinin ve karısının giyimine ancak yetmekte, iki kayınbiraderinin eline geçen 35'er liradan da bir hayır olmadığı için evin bütün masrafı bizim Raif Efendi'nin cılız ücretine yüklenmekteydi. Buna rağmen evde zavallı ihtiyardan başka herkesin borusu ötüyordu. Raif Efendi'nin daha 40 yaşına gelmeden ihtiyarlayan, gevşemiş etleri, göbeğine kadar sarkan memeleriyle acayip bir şişmanlığı birleştiren karısı Mihriye Hanım, bütün gününü mutfakta yemek pişirmek, boş zamanlarında yığın yığın çocuk çorabı yamamak ve kız kardeşinin birbirinden haşarı yumurcaklarına bakmakla geçirdiği halde bir türlü ev halkına yaranamıyordu. Hiç kimse evin nasıl döndüğünü sormuyor, sadece kendisini çok daha yüksek bir hayata layık gördüğü için yemekleri beğenmemek, bir şeye dudak büküp burun kıvırmak suretiyle yeni bir tatsızlık çıkarıyordu. Nurettin Bey, "Bu ne biçim şey canım?" derken adeta "Benim verdiğim yüzlerce lira nereye gidiyor Allah aşkına?" demek ister gibiydi. Boyunlarına 7 liralık eşarp takan kayınbiraderler ise "Ben bu yemeği sevmedim, bana yumurta pişir." yahut "Ben doymadım, bana sucuk kızartı ver" diye Mihriye ablalarını sofradan kaldırıp mutfağa yollamaktan hiç çekinmiyorlar. Sonra da herhangi bir akşam ekmek almak için 11 kuruş lazım olunca bunu ceplerinden vermeye kıyamayarak odasında hasta yatan Raif Efendi'yi daldığı uykudan uyandırıyorlar. Bu da yetmiyormuş gibi onun niçin hala iyi olmadığına ve bakkala kendisinin gitmediğine kızıyorlardı. Evin misafirlerin gözüne görünmeyen kısımlarındaki perişanlığına mukabil, holdeki ve misafir odasındaki intizam bir dereceye kadar Necla'nın eseriydi. Fakat ötekiler de temasta bulundukları ahbaplarına karşı evlerinin suratına bu şekilde bir maske geçirmeyi muvafık bulmuşlardı. Bu yüzden hatta kendileri de iştirak etmek suretiyle mobilya mağazalarına senelerce taksit ödemişler, bir hayli sıkıntıya katlanmışlardı. Fakat şimdi kırmızı katife takımlar misafirleri takdirle başlarını sallamaya sevk ediyor ve 12 lambalı radyo bütün mahalleyi gürültüye boğabiliyordu. Camekanlı büfede dizili duran altın yaldızlı kristal içki takımı ise sık sık getirip beraber rakı içtiği arkadaşlarına karşı Nurettin Bey'i asla küçük düşürmüyordu. Bütün bu yükleri çeken Raif Efendi olduğu halde evde onun yokluğuyla varlığı müsavi gibiydi. En küçüğünden en büyüğüne kadar herkes onu fark etmez görünüyordu. Kendisiyle gündelik ihtiyaçlardan ve para meselelerinden başka bir şey konuşmazlardı. Çok kere bunları da Mihriye Hanım vasıtasıyla halletmeyi tercih ediyorlardı. Sanki cansız bir makine sabahleyin bir takım siparişlerle dışarı bırakılıyor, akşam üzeri kolları dolu bir halde dönüyordu. 5 sene evvel Ferhunde Hanım'la evlenmek istediği sıralarda Raif Bey'in peşini bırakmayan, ona hoş görünmek için türlü türlü roller yapan, nişandan sonra eve her gelişinde müstakbel bacanağına da gönül alacak bir şey getirmeyi unutmayan Nurettin Bey bile şimdi bu kadar manasız bir insanla aynı evde oturmaktan sıkılır gibiydi. Onun niçin daha fazla para kazanmadığına, niçin daha lüks bir hayat temin etmediğine kızıyorlar, fakat aynı zamanda onun bir hiç, ehemmiyetsiz ve kıymetsiz bir sıfır olduğundan emin bulunuyorlardı. Oldukça aklı başında bir insana benzeyen Necla ile Henüz ilk mektebe devam eden Nurten bile ihtimal eniştelerinin, teyzelerinin ve dayılarının tesirleriyle babalarına karşı umumi havaya uymuşlardı. Ona gösterdikleri sevgide bir angarya savarmış gibi bir acelecilik, onun hastalığıyla alakalarında bir fıkraya gösterilen yalancı merhamet gibi bir özentilik vardı. Yalnız karısı senelerden beri bir saniye bile hafiflemeyen işler ve geçim dertleriyle biraz aptallaşmışa benzeyen Mihriye Hanım, kocasıyla elinden geldiği kadar meşgul oluyor, onun kendi evlatları tarafından küçük görünmemesi, horlanmaması için gayret ediyordu. Akşam yemeğinde bir misafir bulunduğu zaman kardeşlerinin veya Nurettin Bey'in "Eniştem gidip alıversin" diye yüksek sesle emretmelerine meydan vermemek için kocasını yatak odasına çekerek tatlı olmaya çalışan bir sesle "Haydi şu bakkaldan 8 yumurta ile bir şişe rakı alıver. Şimdi onları sofradan kaldırmayalım" diyor. Fakat kocasının ve kendisinin bu sofralara neden oturmadıklarını, 40 yılda bir bunu yapacak olurlarsa neden adeta diğerlerine karşı bir saygısızlıkta bulunmuşlar gibi rahatsız bakışlarla karşılaştıklarını artık kendisi de düşünmüyor, belki bunu fark bile etmiyordu. Raif Efendi'nin de karısına karşı garip bir rikkati, merhameti vardı. Aylardan beri sırtına bir kere bile mutfak elbisesinden başka bir şey giymeye vakit bulamayan bu kadına hakikaten acır gibiydi. Ara sıra "Nasılsın hanım, bugün çok yoruldun mu?" diye sorar. Bazen onu karşısına alarak çocukların sınıf geçme vaziyeti, yaklaşan bayramın masrafları hakkında konuşurdu. Fakat diğer aile efradına karşı en küçük bir manevi bağla merbut, bağlı olduğunu gösterecek alametler yoktu. Bazen büyük kızına gözlerini diker, ondan bir şeyler, sıcak, tatlı bir şeyler bekler gibi dururdu. Fakat bu anlar çabucak geçer, çocuğunun manasız bir kırıtışı, yersiz bir gülüşüyle sanki aradaki boşluk birdenbire kendini gösteriverirdi. Raif Efendi'nin bu halleri üzerinde çok düşündüm. Böyle bir adamın, nasıl bir adamın, bunu ben de bilmiyordum fakat onun göründüğü gibi olmadığına emindim. Evet, böyle bir adamın kendisine en yakın insanlardan isteyerek kaçmasına imkan yoktu. Bütün mesele etrafındakilerin onu tanımamasındaydı ve o da kendini tanıtmak için herhangi bir teşebbüste bulunacak adam değildi. Bundan sonra aradaki buzu çözmeye, bu insanların birbirlerine karşı duydukları müthiş yabancılığı gidermeye imkan yoktu. İnsanlar birbirlerini tanımanın ne kadar güç olduğunu bildikleri için bu zahmetli işe teşebbüs etmektense körler gibi rastgele dolaşmayı ve ancak çarpıştıkça birbirlerinin mevcudiyetinden haberdar olmayı tercih ediyorlardı. Yalnız söylediğim gibi Raif Efendi büyük kızından, Necla'dan bir şeyler bekler gibiydi. Yüzünün hareketlerinde, ağzını, ellerini oynatmakta boyalı teyzesini taklit eden ve bütün manevi kuvvetini de eniştesinin ukalalığından alan bu kızın, bu kalın dış kabuklara rağmen içinde sahici insandan bir şeyler kaldığını zannettirecek alametler mevcuttu. Babasına karşı arsızlığını hakaret derecesine getirmeye çalışan kardeşi Nurten'i azarlayışında bazen hakiki bir infial, kırgınlık seziliyor, sofrada veya odada Raif Efendi'den pek istifafla bahsedildiği sıralarda hızla kapıyı vurup çıktığı oluyordu. Fakat bu haller içinde saklanıp kalmış olan insanlığın ara sıra nefes almak için yaptığı hamlelerden ibaretti ve Muhittin'in senelerce sabırlı bir çalışmayla vücuda getirdiği sahte şahsiyet asıl hüviyetinin baş kaldırmasına meydan vermeyecek kadar kuvvetliydi. Fakat belki de gençliğimin verdiği tahammülsüzlükle Raif Efendi'nin bu adeta korkunç sessizliğine kızıyordum. Şirkette olsun, evde olsun, kendisine ruhen tamamen yabancı insanların onu adamdan saymamalarını hoş görmekle kalmıyor, bunda adeta bir nevi isabet de buluyordu. Gerçi etrafları tarafından anlaşılmayan, haklarında daima yanlış hükümler verilen insanların zamanla bu yalnızlıklarından bir gurur ve acı bir zevk duymaya başladıklarını biliyordum. Fakat hiçbir zaman etrafım bu hareketini haklı bulacaklarını tasavvur edemiyordum. Birçok vesilelerle onun hisleri kütleşmiş bir adam olmadığını fark etmiştim. Hatta bunun aksine olarak çok alıngan, gayet ince görünüşlü ve dikkatliydi. Yalnız önüne bakar gibi duran gözlerinden hiçbir şey kaçmıyordu. Bir gün bana getirilecek kahve için kızlarının dışarıda birbirleriyle yavaş sesle "sen pişir" diye münakaşa ettiklerini duymuş, hiç sesini çıkarmamış fakat 10 gün sonra ikinci bir defa evlerine gidişimde hemen dışarı seslenerek "kahve pişirmeyin, içmiyor" demişti. Kendisine ağır gelen bu hadisenin tekrarını görmemek için yaptığı bu harekette beni kendisine mahrem etmiş olması ona daha çok bağlanmama sebep oldu. Hala daha bir şey konuşmamıştık. Fakat artık buna hayret etmiyordum. Onun sessiz sedasız yaşayışı, tahammül edişi, insanların zaaflarına merhametle ve edepsizliklerine eğlenerek bakışı kâfi bir irade değil miydi? Beraber yürüdüğümüz zamanlar yanımda gidenin bir insan olduğunu bütün kuvvetimle hissetmiyor muydum? Bu sıralarda insanların birbirlerini aramaları, bulmaları ve birbirlerinin içini seyretmeleri için konuşmanın neden muhakkak surette lazım olmadığını, neden bazı şairlerin boyuna tabiatın güzelliği karşısında yanlarında konuşmadan gidecek birini aradıklarını anladım. Yanımda ağzını açmadan yürüyen, karşımda ses çıkarmadan çalışan bu adamdan ne öğrendiğimi iyice bilmediğim halde bana senelerce ders veren birinden öğrenebileceğimden çok daha fazla şeyler öğrendiğime emindim. Onun da benden memnun olduğunu hissediyordum. Her insana ve ilk tanıştığımız sıralarda bana karşı gösterdiği o ürkek ve çekingen hali kalmamıştı. Yalnız bazı günler birdenbire vahşileşiyor, gözleri bütün ifadesini kaybediyor, küçülüyor ve kendisine hitap edildiği zaman yavaş fakat her türlü yakınlaşmayı men eden bir sesle cevap veriyordu. Böyle zamanlarında tercüme yapmayı da ihmal ediyor, çok kere kalemi yanına bırakarak saatlerce önündeki kağıtları seyrediyordu. Onun şimdi bütün mesafelerin ve zamanın arkasına çekilmiş olduğunu ve oraya kimseyi bırakmayacağını seziyor ve hiç sokulmak teşebbüsünde bulunmuyordum. Yalnız içimi bir endişe kaplıyordu. Çünkü Raif Efendi'nin hastalıklarının garip bir tesadüfle ekseriya böyle günleri takip ettiğini fark etmiştim. Bunun sebebini pek çabuk fakat pek hazin bir şekilde öğrendim. Fakat her şeyi sırasıyla anlatacağım. Şubat ortalarında bir gün Raif Efendi gene şirkete gelmedi. Akşam üzeri evine uğradığım zaman kapıyı karısı Mihriye Hanım açtı. "Buyurun, siz misiniz?" dedi. "Biraz evvel uykuya daldı. İsterseniz uyandırayım." "Hayır, rahatsız etmeyin. Nasıl?" diye sordum. Kadın beni misafir odasına aldı. "Ateşi var. Bu sefer sancıdan da bahsediyor." Sonra şikayet eden bir sesle ilave etti. "Ah oğlum, kendine de hiç dikkat etmiyor. Çocuk değil ki. Ortada hiçbir şey yokken birden nevri dönüyor. Ne oluyor bilmem. Oturup insanla iki laf etmez ki. Başını alıp gidiyor. Sonra da işte böyle yatağa seriliveriyor." Bu sırada yandaki odadan Raif Efendi'nin sesi işitildi. Kadın çabucak oraya koştu. Ben hayret içinde kaldım. Saatine bu kadar dikkat eden, yün fanilalar, atkılar içinde kendini nasıl muhafaza edeceğini bilmeyen bu adamın herhangi bir ihtiyatsızlıkta bulunacağına ihtimal verilebilir miydi? Mihriye Hanım tekrar gelerek kapı çalınca uyanmış, "buyurun" dedi. Raif Efendi'nin halini bu sefer biraz düşkün buldum. Benzi pek sarı, nefesi pek süratliydi. Her zamanki çocukça tebessümü bana daha ziyade yüzün adalelerini yoran bir sırıtma gibi geldi. Gözleri de camların altında daha derine kaçmışa benziyordu. "Ne oldunuz gene Raif Bey? Geçmiş olsun" dedim. "Teşekkür ederim." Sesinde hafif bir kısıklık vardı. Öksürdüğü zaman göğsü adam akıllı sarsılıyor ve hırıldıyordu. Merakımı çabucak gidermek için sordum. "Kendinizi nasıl üşüttünüz? Herhalde soğuk algınlığı olacak." Uzun müddet yatağının beyaz örtüsüne bakarak durdu. Çocuklarıyla karısının beyaz karyolaları arasına sıkışmış duran küçük bir demir soba odayı fazla sıcak yapmıştı. Buna rağmen karşımdaki üşür görünüyordu. Yorganını boğazına kadar çekerek, "Evet, soğuk aldım galiba" dedi. "Dün akşam yemekten sonra biraz dışarı çıkmıştım." "Bir yere mi gittiniz?" "Hayır, şöyle azıcık dolaşmak istedim. Ne bileyim, içim sıkıldı galiba." Onun herhangi bir şeye içi sıkıldığını söylemesi beni şaşırttı. "Biraz fazla yürümüşüm. Ziraat enstitüleri tarafına gitmiştim. Keçiören yokuşunun alt başına kadar gelmişim. Hızlı mı yürüdüm nedir? Sıcak bastı. Önümü açtım. Havada rüzgarlıydı. Biraz da kar sepeliyordu. Herhalde üşüttüm. Gece vakti kar ve rüzgarda, tenha yollarda, göğsünü bağrını açarak saatlerce dolaşmak Raif Efendi'den beklenir şey değildi. Bir şeye mi canınız sıkıldı dedim. Telaşla cevap verdi. Yok canım, ara sıra olur. Gece vakti yalnız başıma dolaşmak isterim. Kim bilir evin gürültüsü mü canımı sıkıyor nedir? Sonra fazla söylemiş olmaktan korkar gibi acele acele, insan ihtiyarladıkça böyle oluyor galiba dedi. Çoluk çocuğun ne kabahati var. Dışarıda gene gürültü, hızlı konuşmalar başlamıştı. Mektepten dönen büyük kız içeri girdi. Babasının yanaklarını öptü. Nasıl oldun babacığım? Sonra bana dönerek elimi sıktı. Efendim hep böyle oluyor. Ara sıra aklına esip ben biraz kahveye gideceğim diyor. Sonra da kendini orada mı üşütüyor, yolda mı üşütüyor nedir? Hastalığını veriyor. Kaç defadır böyle oldu. Kahvede ne var bilmem. Paltosunu sıyırıp bir iskemlenin üzerine attıktan sonra hemen dışarı çıktı. Raif Efendi'nin bu hallerine alışmışa benziyor ve fazla ehemmiyet vermiyordu. Hastanın yüzüne baktım, o da gözlerini bana çevirmişti ve bunlarda hiçbir izah, hiçbir hayret yoktu. Ben ev halkının niçin bu yalanı söylediğini değil, bana niçin hakikati söylediğini merak ediyor fakat bundan biraz da gurur duyuyordum. Bir insana başkalarından daha yakın olmanın gururunu. Dışarı çıkıp evin yolunu tuttuğum sırada düşünmeye daldım. Acaba Raif Efendi hakikaten basit ve içerisi bomboş bir adam değil miydi? Hayatta hiçbir gayesi, hiçbir ihtirası olmadığı, insanlara, kendisine en yakın olanlara karşı bile bir alaka duymadığı muhakkaktı. Şu halde ne istiyordu? Onu gece vakti sokaklara düşüren, acaba içinin bu boşluğu, hayatının bu gayesizliği değil miydi? Bu sırada oturduğum otelin önüne geldiğimi gördüm. Burada iki karyolanın zor sığdığı bir odada bir arkadaşla beraber oturuyorduk. Saat 8'i geçiyordu. Canım yemek istemediği için odama çıkmayı ve biraz kitap okumayı düşündüm. Fakat derhal vazgeçtim. Otelin altındaki kahvede gramofon tam bu saatlerde sesini son haddine kadar yükseltiyor ve yanı başımızdaki odada yatan Suriyeli bar artisti işine gitmek için tuvalet yaparken Arapça şarkılarının en cırlaklarını bu sıralarda söylüyordu. Geriye dönerek kenarları çamurlu asfalt üzerinde Keçiören istikametinde yürüdüm. Yolun iki tarafında evvela otomobil tamir atölyeleri, basık salaş kahveleri vardı. Sonra sağ tarafta tepeye doğru tırmanan evler, solda biraz çukurda yapraklarını dökmüş ağaçlarıyla bahçeler başladı. Yakamı kaldırdım. Hızlı ve rutubetli bir rüzgar esiyordu. İçimde ancak sarhoş olduğum zamanlar hissettiğim müthiş bir yürümek ve koşmak arzusu vardı. Saatlerce, günlerce gidebileceğimi zannediyordum. Etrafıma bakmayı unutmuş, bir hayli ilerlemiştim. Rüzgar çoğaldığı için adeta göğsümden biri iter gibi oluyor. Bu kuvvetle mücadele ederek ilerlemek bana zevk veriyordu. Birdenbire niçin buralara geldiğimi düşündüm. Hiç. Sebep filan yoktu. Karar vermeden yürüyüp gelmiştim. Yolun iki tarafındaki ağaçlar rüzgardan inliyor ve gökyüzünde bulutlar büyük bir hızla koşup gidiyordu. İlerideki siyah ve kayalık tepeler henüz biraz aydınlıktı ve onlara sürünüp geçen bulutlar sanki buralarda kendilerinden birer parça bırakıyorlardı. Gözlerimi yumarak ilerliyor ve ıslak havayı içime çekiyordum. Kafamdan söküp attığım sual tekrar belirdi. Niçin buralara geldim? Rüzgar dün akşamkine pek benzemiyordu. Belki biraz sonra kar da sepelemeye başlayacaktı. Dün akşam buralarda başka bir adam, gözlükleri buğulanarak, şapkası elinde ve göğsü bağrı açık koşar gibi yürüyordu. Rüzgar kısa ve seyrek saçlarının arasına giriyor, kim bilir nasıl tutuşan başına dıştan bir serinlik veriyordu. Bu başın içinde neler vardı? Bu baş, bu hasta, bu yaşlı vücudu neden buralara sürüklemişti? Raif Efendi'nin o karanlık ve soğuk gecenin içinde nasıl yürüdüğünü, yüzünün nasıl bir şekil aldığını tasavvur etmek istiyordum. Buraya neden geldiğimi şimdi anlamıştım. Onu ve onun kafasının içinden geçenleri, burada daha iyi göreceğimi zannediyordum. Fakat işte ben, şapkamı uçurmak isteyen rüzgardan, uğuldayan ağaçlardan ve koşup giderken birçok şekillere gelen bulutlardan başka bir şey görmüyordum. Onun yaşadığı yerde yaşamak, onun gibi yaşamak demek değildi. Bunu zannetmek için pek saf ve ancak benim kadar gafil olmak lazımdı. Hızlı hızlı otele döndüm. Kahvenin gramofonu ve Suriyeli kadının şarkısı kesilmişti. Arkadaşım yatağına uzanmış kitap okuyordu. Bana yandan bir göz attı. "Ne o, çapkınlıktan mı geliyorsun?" dedi. İnsanlar birbirlerini ne kadar iyi anlıyorlardı. Bir de ben bu halimle kalkıp başka bir insanın kafasının içini tahlil etmek, onun düz veya karışık ruhunu görmek istiyordum. Dünyanın en basit, en zavallı, hatta en ahmak adamı bile insanı hayretten hayrete düşürecek ne müthiş ve karışık bir ruha maliktir. Niçin bunu anlamaktan bu kadar kaçıyor ve insan dedikleri mahluku anlaşılması ve hakkında hüküm verilmesi en kolay şeylerden biri zannediyoruz? Niçin ilk defa gördüğümüz bir peynirin evsafı hakkında söz söylemekten kaçtığımız halde ilk rast geldiğimiz insan hakkında son kararımızı verip gönül rahatlığıyla öteye geçiveriyoruz? Uzun zaman uyuyamadım. Raif Efendi beyaz örtülü yatağında kızlarının genç vücutlarıyla karısının yorgun uzuvlarından odaya yayılan havayı koklayarak ateşler içinde yatıyordu. Gözleri kapalıydı ve ruhu kim bilir nerelerde, nerelerde dolaşıyordu. Bu sefer Raif Efendi'nin hastalığı biraz uzunca sürdü. Her zamanki gibi basit bir soğuk algınlığına benzemiyordu. Nurettin Bey'in getirdiği ihtiyar doktor hardal lapası tavsiye etti ve öksürük ilacı yazdı. Ben 2-3 akşamda bir uğruyor ve her defasında onu biraz daha çökmüş buluyordum. Fakat kendisi fazla telaş etmiyor ve hastalığına ehemmiyet vermez görünüyordu. Belki de ev halkını telaşlandırmaktan çekiniyordu. Mihriye Hanım'la Necla'nın halleri hakikaten insana endişe verecek gibiydi. Senelerden beri iş yapmaktan düşünmeyi bile unutmuşa benzeyen kadın, büyük bir şaşkınlık içinde hastanın odasına girip çıkıyor, arkasına hardal lapası korken elinden havluları veya tabağı düşürüyor, içeride veya dışarıda daima bir şey unutuyor ve hiç durmadan aranıyordu. Çıplak ayaklarında eğrilmiş topuksuz terliklerle dört tarafa koştuğunu hala görüyor ve her rast geldikleri insana imdat ister gibi takılıp kalan bakışlarını hala üzerimde hissediyordum. Necla annesi kadar kendini kaybetmiş olmamakla beraber büyük bir üzüntü içerisindeydi. Son günlerde mektebe gitmiyor ve babasını bekliyordu. Akşam üzerleri hastayı yoklamaya geldiğim zaman kızarmış ve şişmiş gözlerinden onun biraz evvel ağlamış olduğunu fark ediyordum. Fakat bütün bunlar Raif Efendi'yi daha çok sıkıyor gibiydi. Yalnız kaldığımız zamanlar bundan şikayet etmiş, hatta bir kere "Yahu ne oluyor bunlara, hemen ölüyor muyuz?" diye söylenmişti. "Ölsek ne olacak sanki? Onlara ne? Ben onlar için neyim?" Sonra daha acı ve insafsız bir tavırla ilave etmişti. "Ben onlar için hiçbir şey değilim. Hiçbir şey değildim. Senelerden beri aynı evde beraber yaşadık. Bu adam kimdir diye merak etmediler. Şimdi çekilip gideceğimden korkuyorlar.